Ayrım 51, Büyük Hesaplaşma, Jack DeBrule, sayfa 473. Cook Körfezi, Alaska. Petromax Omega'ya uçarlarken Mercer yalnızca suyun yükselmesinin göstergesi olan hafif bir dalgalanmanın görüldüğü denizin sakin olduğunu zannetmişti. Oysa ufak taşıtın içinde 20 deniz mili hızla vuran dalgaların tüm devinimlerine yakalanmışlardı. Körfezin yüzeyi dikey olarak yuvarlanan, dayanılması güç bir vahşilikle yükselip alçalan bir düzlemdi. Su dağları çığ misali kapsülün üzerinde patlıyor, botu dalgaların arasındaki sığlıklara daldırarak bir sonraki dalganın tepesine fırlatana dek eziyeti bir an için erteliyordu. Ön cama hızla çarpan köpükler son derece yoğundu. Can kurtaran kapsülü simsiyah ve bomboş denizde sarı bir noktacıktı. Mercer adeta bağırsakları bedeninden çekip koparılıyormuş gibi şiddetli bir öksürme, bir öğürme sesiyle kendine geldi. Bilinci yerine gelirken seslerin kaynağının kendisi olduğunu kavradı. Zehir gibi safra ağzını ve genzini yakmış, yerde yatarken çenesinin altına akmıştı. Boğucu bir sıcaklıkta olan kabin hayvanat bahçesindeki hayvanların kafesleri kadar kötü kokuyordu. "Of tanrım," diye inledi. "Yaraya tuz basmak buna denir herhalde." Ömrü boyunca sadece bir kez deniz tutması yaşayan Mercer, bunun nedenle berbat bir şey olduğunu unutmuştu. Midesi kaçmaya çalışan yılanların kıvranıp durdukları bir yuvaydı sanki. Ağzına gelmiş olan midesine karşı koymanın boş olacağını bilen Mercer, ikiye ayrılacağını zannedene kadar kustu. Kusması bitince kendisini biraz daha iyi hissettiyse de kuru öğürtülerin birazdan tekrar başlayacağından emindi. Kapsülün kıç tarafında yanında kıvrılmış olarak yatan Aggie'yi kontrol etti. Tenine dokundu ve rahatlayarak olduğu yerde çöktü. Kızın eline değen cildi sıcaktı, rengi de normale dönmüştü. Parmakları da hafifçe vurunca Aggie uykusunda miyavlarmış gibi bir ses çıkarttı. Ellerinde herhangi bir duyu kaybı olmaması nedeniyle donmuş olabilme olasılıkları endişe konusu olmaktan çıkmıştı. Aggie Mercer'ın korktuğu gibi komada değildi, yalnızca bitkinlikten kaynaklanan derin bir uykuya dalmıştı. Bir süre onu seyrederken bir yandan da ne kadar olağanüstü bir kadın olduğunu düşündü. O olmasaydı şimdi ikisi de ölmüş olabilirlerdi. Açık denizdeki petrol platformunda sağgörülü davranması, pompaları nasıl çalıştıracağını bilmesi, en önemlisi de baskı altında bildiklerini uygulayabilmesi ikisini de kurtarmıştı. Mercer'ın hayatı defalarca çeşitli kişiler tarafından kurtarılmıştı ama asla bazı şeyler hissettiği bir kadın tarafından. Kendisini bu duygulara kapattı. Şu anda içini kemiren duyguları dışa vuran bir yeni yetme gibi davranmaya zamanı yoktu. Dikkatini daha önemli işlere yöneltip öncelikle Aggie'yi bir miktar daha battaniye ile sıkıca sarmalamakla işe başladı. Kapsülün motorları mırıldanarak rölantide çalışıyor, göstergeler her şeyin normal olduğunu belirtiyor ve civatayla kumanda paneline tutturulmuş pusula filikanın kuzeye doğru kara yönünde yol aldığını işaret ediyordu. Mercer gaz kelebeğini iterek kapsüle biraz daha yol verince filika dalgalarla daha saldırganca mücadele etmeye, kabaran denizi elinden geldiğince omuzlayıp ikiye yararak peşinde ince bir iz bırakmaya başladı. Mercer otopilotu körfezin kuzey bölgesine doğru seyretmelerini sağlayacak şekilde ayarladı. Saatine göre 50 dakikadır körfezde olmalıydılar. Alyeska'dan Andy Lindstrom'la irtibat kurmaları ve Kerikov'un boru hattını imha etmesini önlemeleri için birkaç saatlik süreleri vardı. Güneydeki Kenai Yarımadası'nda da kasabalar olmasına rağmen Mercer ana karaya gitmeye karar verdi. O tarafta Karadağ'a yakındı ve Körfez'deki çok sayıdaki balık avlama kampında bir telsiz veya telefon bulabileceğini umuyordu. Kapsül doğru yönde yol almayı sürdürürken, uyuduktan sonra kendisini biraz daha iyi hisseden Mercer da eşya dolaplarını inceleyerek malzemeler arasında işlerine yarayacak herhangi bir şey bulup bulamayacağına baktı. Tıbbi bakım setinden birkaç tane Tripton tablet aldı. Hareket hastalığına etki eden ilaçlar en çok belirtilerin görüldüğü anda alındığında yararlı olurlardı. Ancak Mercer eğer birkaç tane YouTube'da çıkarmamayı başarabilirse ilaçların zararı olmayacağını düşünüyordu. Birkaç tane de yünlü tulum bulunca birini hemen üzerine geçirdi. Eggie'yi de uykusunda giydirmek için zaman ayırdı. Kız neredeyse hiç kıpırdamamıştı. Tıbbi bakım setinin arkasındaki iki el fenerinin arasında muhtemelen en büyük keşfi duruyordu. Bir şişe açılmamış viski. Etiketi tanıdık olmadığı halde içki orada olduğu için tanrılara şükretti. Uzun bir yudum aldı ve içki midesinde potadan dökülmüş sıvı çelik gibi patladı. Yine midesinin bulanmasını bekleyen Mercer için içkinin midesini yatıştırması hoş bir sürpriz oldu. Harry White'ın günlük viski tüketim miktarını düşündü ve arkadaşının bazı gerçekleri keşfetmiş olabileceğini fark etti. Bir battaniye ile yerdeki suları ve kusmukları temizledikten sonra birkaç tane daha alıp Egi'nin vücudunun etrafına dikkatle sıkıştırdı ve elinin tersini kızın pürüzsüz teninde dolaştırdı. Tanrım ne kadar güzel. Yine başa çıkamayacağı bir duygu sahnağına kapılmıştı Mercer. Duygularını bir yana itip birlikte sahip olabilecekleri bir geleceğin hayalini kurmak yerine o anda içinde bulundukları durumun gerçekliğine odaklandı. Kumandaların başına geçip küçük tekneyi olabildiğince zorladı. Dalgaların arasına dala çıka kuzeye doğru yol alırlarken acil durumda otomatik olarak pozisyon gösteren radyo sinyallerini devreye soktu. Uydu alıcı vericisi 121,5 MHz'de tekrarlamalı sinyaller göndermeye başladı. Bir an telsizi kullanarak imdat çağrısı yapıp yapmamayı düşündü. Ancak Omega'dan indirilen en az iki başka kapsülün de karaya doğru yol aldıklarını biliyordu. Kendisinin ve Egger'in devrilen platformdan sağ salim kurtulduklarını ilan etmek en son isteyeceği şeydi. Şimdilik silahlı bir ordu karşısında kesinlikle tek başlarına ve çaresizdiler. Sonraki iki saat Mercer denizle ve midesinin bulantısıyla boğuşurken arka kaportanın altındaki Saab motor hiç teklemeden çalıştı. Yolculuk boyunca Egi'nin bilinci yerine gelmedi. Bitkinliği o dereceydi ki kapsülün çılgınca baş kıç vurması bile onu kendine getirememişti. Oysa Mercer o denli talihli değildi. Daha fazla yol aldıkça midesi de daha çok tepki vermeye başlamıştı. Bir süre bunaltıcı kabinem temiz hava girmesi için kapağı açarak seyretmeyi denediyse de alçakta kalan aralıktan içeriye çok fazla su giriyordu. Devam etmesini sağlayan bu acıklı deneyime anlam katan tek kıvılcım Ivan Kerikov'u durdurabilme umuduydu. O dürtü olmasaydı uzun zaman önce pes ederdi. Ama midesi 20. defa kasılarak kuru öğürtüler onu ter içinde bırakıp zayıf düşürdüğünde bile Rus'a engel olabilmek için her şeye katlanacağını biliyordu. Ağır ağır şafak söktü. Yeni bir günün geldiğinin işaretiyle gökyüzünü sedefimsi gümüşi bir renge büründürdü. Körfezin kuzey kıyıları dalgalarla yıkanan ön camdan karanlık sularla gökyüzünün arasında gri yeşil bir çizgi halinde görünüyor, ufuk çam ağaçlarıyla kaplı dağları sanki dalgalanıyorlarmış gibi gösteriyordu. Kayalık tepeler ve isimsiz akarsular, Cook körfezinin sert dalgalarının zulmüne uğramak için denizin kenarından kıvrılarak yollarını buluyorlardı. Uzlaşmaya yanaşmayan yalnızca en güçlülerin yaşadıkları zorlu bir yerdi burası. Yeni günle birlikte muazzam dalgalar yerlerini kapsülü sallayan ancak artık tehdit oluşturmayan daha ılımlı dalgalara bıraktılar. Mercer en sonunda kapağı açabilmişti ve cildini serinleten, kızarıp kapakları birbirlerine yapışmış gözlerini rahatlatan sisli havanın keyfini sürüyordu. Nasıl bir şey olduğunu unuttuğu uykuya şiddetle gereksinim duyuyordu. Sırtı çelik bir çubuk kadar sertleşmiş, omuzları palamar kadar gerilmişti. Kıyıya paralel olarak Anchorage'a doğru yol alırken bir yandan da o kadar uzakta olan kentten önce sığınabilecekleri bir tür barınak bulmak için de dua ediyordu. Petromax Omega'dan indirilen diğer kapsüller ortalıkta görünmüyorlardı. Fakat Mercer yine de gözlerini dört açmıştı. Yanlarında kendilerini koruyabilecekleri silah olarak yalnızca acil ihtiyaç deposundan aldıkları bıçak varken şu anda onlardan biriyle karşılaşmak, kendisinin ve Egil'in tekrar yakalanmaları ya da daha büyük bir olasılıkla ölmeleri anlamına gelirdi. Mercer'ın sol tarafında kıyı şeridi, kayalık plajlar ve arkalarında kule gibi yükselen ormanların bulunduğu herhangi bir özellik taşımayan görüntülerle kayıyordu. 20 dakika geçtikten sonra Mercer ciddi bir hata yaptığını düşünmeye başlamıştı. Belki de güneyde balıkçı topluluklarının yaşadığı Kenai Yarımadası'na gitmesi gerekirdi. Kuzeye yönelmekle kazandığı değerli süre bir balıkçı kulübesi ararken hızla tükeniyordu. Sahil şeridi karanın iç kesimlerine doğru kıvrılmış ve kıyı yerini derin bir koya bırakmıştı. Geniş ağızlı koyun ortasında bir nehir okyanusa ulaşmadan önce yazlık akışının solunu beyaz çağlayanlar halinde kayaların üzerine boşaltıyordu. Ve nehrin kıyısında bir kulübe vardı. Dışındaki kaba kütükler onlarca yıl maruz kaldığı hava koşullarının izlerini taşıyordu. Bir yanında yerel taşlarla inşa edilmiş korkuluk duvarı gibi bir baca yükselen ve nehre doğru eğimli bir verandanın bulunduğu tek katlı bir yapıydı. Appalaş dağlarında konfordan yoksun bir müştemilatı andırsa da Mercer'ın gözüne o zamana dek gördüğü en davetkar yer gibi gelmişti. Kapsülü karaya yönlendirip kıyıya vuran dalgaların üzerinde sıçrayarak yol aldı ve kulübeye yaklaşırken yüreğinin oplamasına neden olan bir şey gördü. Bodur Ladin ağaçlarının meydana getirdiği paravanın arkasına gizlenmiş, nehrin körfezle birleştiği noktaya kenevir halatlardan yapılmış torpido biçimindeki şamandıralarını yalayan anaforlara direnen kırmızı bir deniz uçağı demirlenmişti. Kulübede telsiz yoksa, ki Mercer olduğundan kuşkuluydu, mutlaka uçakta olmalıydı. Kapsülü nehrin 7 metre güneyinde kıyıya yanaştırdı ve sağlam şekilde karaya oturana kadar çakıl taşlı sahile çıkarıp motoru kapattı. Bacakları hala sudaymış gibi sallanmak istiyorlardı. Ancak Mercer biraz bekleyince bu duygu kayboldu ve bacakları onu yeniden dengesine kavuşturdular. Kapsülden karaya atladığında botları kayalık plaja saplandı. Sabah havası sert ve çam kokusuyla doluydu. Mercer bu kadar uzakta, böylesine güzel bir kaçacak mekan olduğu için kulübenin sahibine kıskandı. Durup kulübenin kirlenmiş camlarına baktı ve karartının arasından kulübenin bir süredir kullanılmadığını anladı. İçerideki birkaç parça mobilya tozla kaplanmıştı ve şömine rafının üzerindeki çerçeveli fotoğraftan zarif örümcek ağları sarkıyordu. Görebildiği kadarıyla kulübe son derece ilkeldi. Mutfak ufak bir evye, tulumba kolu ve bir kamp ocağından ibaretti. Evdeki iletişim olanaklarının da aynı şekilde kıt olduğunu tahmin etti. Tek umudu uçaktaydı. Eski model bir Cessna olan uçak mükemmel durumdaydı. Boyası pırıl pırıldı ve Mercer arka kapıyı açtığında kargo bölümünün tertemiz olduğunu gördü. Mercer uçağın burada Anchorage'a gitmek için daha yeni bir uçak ya da motor yat kullanan sahibi tarafından eğlence amacıyla bırakıldığını tahmin etti. Birilerinin böyle bir uçağı kış mevsiminde korunmasız olarak bırakabileceğine inanamıyordu. Lakin başkalarının davranışlarını sorgulayabileceği bir konumda da değildi. Kokpite girip pilot koltuğuna oturarak telsizleri aradı. Gösterge paneline önce çabucak bir göz attı, ardından da daha dikkatle inceledi. Kalıplanmış plastik panelde telsizlerin olmaları gereken yerde bir boşluk vardı. Uçakta herhangi bir iletişim aygıtı mevcut değildi. Düş kırıklığına uğrayan Mercer Lövye'ye vurdu. Omega'dan sağ olarak kurtulanları arayan kurtarma görevlileri tesadüfen bu kulübeyi bulana dek Mercer ve Egi orada mahsur kalacaklardı. Bu da Alaska boru hattının Kerriko ve Peel'deki müttefiklerince imha edilmesinden sonra uzun bir süre yani günlerce sürebilirdi. Mercer uzak yerlerdeki maden kuyularına götürülürken küçük uçaklarda yüzlerce saatini geçirmiş ve pilotları dikkatle gözlemleyip göstergeleri öğrenmiş olmasına rağmen resmi uçuş dersi almamıştı. Kendisine söz verdiği, lakin gerçekleştirmek için kesinlikle zaman bulamadığı şeylerden biriydi bu da. Ertelediği için şimdi kendisine küfürler yağdırıp duruyordu. Önündeki kontroller öyle tanıdık geliyordu ki, uçağı çalıştırmak çok kolay olacaktı. Ama uçağın uçmasını sağlayacak olan dikey, stabilize, lövye, gaz kelebeği, denge ve yakıt karışımının doğru bileşiminden emin değildi. Fakat artık vazgeçemeyecek kadar çok şey geçmişti başından. Sondaj platformundan kaçış beni öldürmediyse elbette bir uçak çalıp onu 150 kilometre uçurup tekrar yere indirmek de öldürmez diye düşündü çılgınca. Ve düşündüğü şeyi hayata geçireceğini fark ettiği anda da korkudan ötürü midesine bıçak gibi giren kramp onu neredeyse kararından caydıracaktı. Fotoğrafik denilebilecek hafızasına güvenerek daha önce defalarca izlemiş olduğu hareketlerin tamamını tekrar zihninde canlandırmaya odaklandı. Rüzgarın estiği yön, zengin yakıt karışımı, gaz kelebeğini sonuna kadar it, yavaşça geri çek ve işte havalandın. Kolay olmasına kolaydı ama ya iniş? Görünüşe bakıldığında pilotlar bunu başarabiliyorlardı. Uçağı dengede tut, alçalt ve işte yerdesin. Odada otururken ilk araç sürüş dersini alan bir yeni yetme kadar gergindi. Her şey son derece tanıdık gelmesine karşın yine de şaşırtacak kadar karmaşık ve korkutucuydu. Of tanrım! Ve aklına yeni bir fikir gelince gülümsedi Mercer. Uçağı kaldırması gerekmiyordu ki. Deniz uçağını tekne gibi kullanıp Lycoming motorların onları havalarda sürüklemesi yerine dalgaların üzerinde taşımasını sağlayabilirdi. Bu başarabileceği bir şeydi işte. Yeni keşfinden kaynaklanan mutluluğu koyun diğer tarafından gelen bir dizel motora ait homurtuyla birlikte buharlaşıp uçtu. Suyun üzerinde sis olması nedeniyle uzaktan bir değerlendirme yapmak zordu. Ancak gelen ses sanki aracın kıyıya doğru gittiğini gösteriyordu. İntiharla eş anlamlı bu göreve çıkmadan önce Egi'yi kulübedeki şöminenin karşısında bırakmayı isterdi. Lakin böyle bir seçenek mevcut değildi. Motor sesleri ancak ve ancak Kerikov'un Omega'dan kaçan adamlarının yaklaşmakta oldukları anlamına gelebilirdi. Kokpitten atlayıp Egi'yi kapsülde bıraktığı plaja doğru koşarken yolcular Mercer Hava Yolları'nın cehenneme giden 666 numaralı uçuşuna alınıyorlar diye şaka yaptı. Sardığı battaniyeleri çekmeden Egi'yi kucaklayıp kaldırırken kız hala uyuyordu. Yalpalayarak kapsülden inmek üzereyken gözüne çarpan şeyi de kapmayı ihmal etmedi. Bedava içki ve her şey... Elinde viskiyi sıkıca tutarak bir koşu sesneye gitti. Egi'yi uçağın açık kargo bölümüne yatırıp onu yüklerin bağlandığı kayışlarla sıkıca bağladıktan sonra hız ölçme borularının üzerindeki vinil örtüleri kaldırdı. Uçağın bağlarını çözmekle uğraşmaktansa çalıntı bıçakla alatları kesti, nehrin sakin akıntısıyla sallanan sesneye atlayıp iterek koydan uzaklaştırdı. Yaklaşmakta olan motorun sesi şimdi çok daha yakından geliyordu ve Mercer sesleri dinlediğinde hemen tepelerinde bir yerlerde olduğunu anlamıştı. Lakin hala sisin içinde kaybolmuş durumdaydı. Pilot koltuğuna oturup emniyet kemerini bağladığında Mercer'ın üstlendiği korkutucu görev kendisini tüm çıplaklığıyla belli etmişti. Özellikle de kontak anahtarını çevirip uçaktan herhangi bir yanıt gelmediğinde... ''Haydi bebeğim yapma bana bunu.'' Bir kez daha denedi. Ana kumanda yazılı düğmeye basmak aklına gelene kadar ikinci denemesinden de bir cevap alamadı. Manyetoların tam olarak hangi amaçla kullanıldıklarını bilmediği için ikisi birden ayarında bırakıp kontağı tekrar denedi. Motor çalışır gibi oldu, durdu. Ardından da gürültüyle çalışmaya başlayıp gri bir egzoz dumanı püskürttü. Mercer yüksek sesle pekala dedi. Titremekte olan motor göstergelerine bakıp önem sıralarını hemen belirledi. Yağ sıcaklığı kimin umurunda? manifold basıncı kimin umurunda? Karbüratör sıcaklığı kimin umurunda? Hava hızı göstergesi çok yavaş. Ürkerek gaz kelebeklerini açtı ve silindirlerden biri çalışmaya başladığında rahatlayarak arkasına yaslandı. Uçak çok kısa sürede hızla sürat kazanarak koya yönelmişti. İkiz kızakları suda derin yarıklar açıyordu. Mercer motorlardan maksimum güç elde edebilmek amacıyla yakıt ayarını tam zengine getirmişti. Kuyruk dümeninin pedallarını denedi ve deniz uçağı onun komutlarına yanıt vererek hafifçe döndü. Diğer kapsülün sesinin tam olarak nereden geldiğini tahmin etmeye ve onun çevresinde bir rota belirlemeye çalıştı. Sisin arasında kelimenin tam anlamıyla körden farksızdı. Kendine olan güveni biraz artmış olan Mercer flapları bir derece indirerek kanatların kaldırma kuvvetlerini arttırdı. Uçak ellerinin arasında hafiflemişti sanki. Şimdi daha dengeli yol alıyor ve hızı yükseliyordu. Göstergeye bakıp saatte 70 deniz milini aşan bir sürat yaptıklarını görünce şaşırdı. Kızaklar suyun yüzeyini birer ok gibi tarıyorlardı ve Cessna'nın uçmak istermiş gibi bir hali vardı. Uçak istikrarlıydı ama Mercer daha fazla hızın üstesinden gelemeyeceği yönünde bir duyguya kapılarak gazı azaltmak için elini uzatmıştı. Petromax Omega'nın acil durum kaçış kapsüllerinden biri denizden çıkan bir canavar misali sisin arasından çıkıp hızla yol alan uçağın hemen önünde bitti. Mercer verdiği anlık reaksiyonla hiç düşünmeden lövyeyi kendisine doğru çekince Cessna su yüzeyinden ayrılıp kapsülün yuvarlak hattı tepesinin neredeyse 30 santim üzerinden büyük bir hızla yukarı atıldı. Mercer'ın aklına ilk gelen düşünce uçağı tekrar suya indirmekti. Ancak uçak dengeli bir şekilde tırmanışını sürdürürken suyun güvenliğine sığınma şansları da giderek azalıyordu. Panik Mercer'ı eline geçirmişti ve lövyeyi tutan elleri sanki birer kurşun ağırlıktı. Of! Allah kahretsin!
51. Ayrımın Sonu. Sayfa 482.